Ayrım 28, sayfa 308'den devam. 3. Çoban atı. Ordunun kararlılığı su üzerine çıktıktan sonra, özellikle Adalet Partisi kulislerinde yoğun bir devinim göze çarptı. Gözler Senato'ya çevrilmişti. Adalet Partisi'nin ordu korkusuyla Senato'da çoğunluğu sağlayamayacağı sayılıyordu. Oysa Adalet Partililer bir yumruk gibiydiler. Bu arada eski Demokrat Partililerin "oturduğunuz koltuklar aslında bizim" biçimindeki hor gören sözleri de duyulmuyor değildi. Bu söylentiler Adalet Partilileri çileden çıkarıyordu. Ordu bekliyordu. Cumhuriyet Halk Partisi önderi bekliyordu. Basın bekliyordu. Adalet Partisi çözüm arıyordu. Adalet Partisi'nin önünde açık iki kapı vardı. Ya yasayı senatodan geçip kesinleştirmek ya da ertelemek. Rejime arızasız işletmeye kararlı olan bir iktidarın, hele bir genel seçimden bir yıl sonra ordu ile çatışır duruma geçmesi her açıdan zor bir karardı. Ayrıca daha iktidara geldiği ilk günden beri Demirel'e, örgütün hemen tümü yeni bir ordu olayı istemediklerini açıkça iletmişlerdi. Nedenleri ne ölçüde geçerli olursa olsun, ülkeyi yeni bir ordu müdahalesinin önüne atmayı hiç kimse kamuoyunda anlatamazdı. Sorumluluk her yönüyle Demirel'in üzerinde kalırdı. Öte yandan siyasal hakları ordu direnmesiyle gerçekleştiremediği zaman, kısa süre sonra yapılacak genel seçimde partinin oy yitirmesi, hele İsmet Paşa'nın dilinde bu olayın alacağı biçim, bir yeni iktidar için felaketlerin en büyüğüydü. Senato'da ne tutum takınılacağı, yasayı durdurma girişiminin ne biçimde ulaşacağı üzerinde henüz karar aşamasına gelinmediği bir sırada Tahmaç'tan Demirel'e bir de yazı geldi. Sayfa 309. Bir resim. Bir devrin üç önemli adı: Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Başbakan Süleyman Demirel ve muhalefet lideri İsmet İnönü. Ordunun yasa kesinleştiği zaman durumuna değinilen yazıda alt düzeydeki sıkıntılardan söz ediliyordu. Ordudan parlamenter rejimi istemeyen bir davranış, bir kararsızlık gelmiyordu. Ordu bütünüyle demokratik rejime yanlıydı ama bu yasanın çıkmasını da istemiyordu, içine sindiremiyordu. Sunay son bir girişimde daha bulundu. İsmet Paşa'ya Senato'da Cumhuriyet Halk Partisi oylarını özgür bırakmasını söyledi. İsmet Paşa bu çözüme evet demedi. Sunay benzeri öneriyi Demirel'e de yaptı. Bir gece 2,5 saat konuştular. Senato görüşmeleri bir gün ertelendi. Bunalımlı günlerde her zaman yaptığı gibi Demirel yakın arkadaşlarıyla konuşuyor, evden çıkmıyor, yalnızca başbakanlığa gidiyordu. Konuşmuyordu da. Sonradan bu davranışına başka olaylarda da tanık olacaktık. Zorlu günlerde Demirel yalnızlığı seviyordu, sürekli inceliyor, tartıyor ve karar arıyordu. Başbakan Süleyman Demirel kürsüdeydi. 13 Mayıs gecesi Çankaya Köşkü'nde Sayın İsmet İnönü ile birlikte yemek yedik. Bu yemekte Sayın İnönü siyasal hakların geri verilmesine yanlı olduklarını yinelediler. Bizim, yani Adalet Partisi'nin de öteden beri isteği budur. Böyle bir isteğin çevresinde sizi görmekten memnun oluruz dedik. Ancak burada iki hususa dikkat edilmesini söyledik. Bir yandan siyasi itibarları zedelenmiş olan kimselerin itibarlarını geri verirken bu kişilerin incitilmemesine dikkat edilmesi, öte yandan da belirli çevrelerin geri verilecek siyasal haklar nedeniyle bir duyarlılığın ve güvensizliğin içerisine girmemesine özen gösterilmesi. 7 günden beri buhranı çözmeye çalışıyorum. Şayet bir ihtilal amacı veya iktidar işrahı olsa bunu bahane eder, haber vermez, yasa çıkar, gelir el koyar. Böyle yapmamıştır. Siyasal hakları geri vermek görevimiz de, orduyu rencide etmemek görevimiz değil midir? Demirel, İsmet Paşa'nın çoban matı oyununu oynadığını söylüyordu. Ama karar da vermişti. Siyasal hakların geri verilmesini erteleyebilir, daha sonra çıkarabilirdi. Ne var ki, ülkeyi yeniden askeri yönetimin içine atamazdı. Askerin yönetime müdahale etmesine yanlı olamazdı. O günkü koşullar içinde bu kararlılık bizlere demokrasiden ödün verilmesi gibi anladığımız biraz ters göründü. Parlamentonun itibarına gölge düşürüldüğü izlenimini aldık. Çünkü parlamentonun bütünüyle Türkiye'nin tek ulusal kuruluşu ve egemenliği simgelen tek kurum olduğu yargısının kesinlikle yerleşmesini istiyorduk. Böyle düşünmekle birlikte parlamenter rejimi yeniden tümüyle yıkıp götürecek bir eyleme, yeşil ışık yakmanın doğru olmadığını da o heyecanlı anlarda pek hesap edemiyorduk. İktidarın 1,5 yıl sonrası yönetimi askere veren bir siyaset adamının düştüğü yerden bir kez daha kalkmasının olanaksızlığında düşünmek gerektiğini aklımıza bile getirmiyorduk. Demirel, yasa üzerine senatoda yapılan değişiklik önergelerinin yasayı yansıyabilmesi için tasarıyı komisyona geri vermeyi, seçimlerde olayı vatandaşlara olduğu gibi anlatmayı, yeni gelecek millet meclisinde de konunun hemen ele alınmasını önerdi. Bayar'ın kızı ve yakınları TBMM'deydi. Demirel o sırada hikamet siyasasının kabul edilmemesi durumunda istifa edeceğini söylüyordu. AP'liler hem ağladılar hem de gidip yasa tasarısını komisyona geri verdiler. Bunalım sona erdi, çalkantı sürüp gitti. Bu olaydan sonra olanları 12 Ekim 1969 genel seçimlerinde vatandaş dinledi. Demirel'i 1965'e oranla daha güçlü olarak iktidar yaptı. 4. Bayar bağışlamadı. Ne var ki Celal Bayar, Adalet Partisi önderini affetmedi. Mayıs 1969'dan sonra Bayar, Demirel'i Adalet Partisi önderliğinden indirmek ya da Demokrat Parti'nin sürüp gittiği parti olarak gördüğü Adalet Partisi'ni parçalayıp bölmek için elinden gelen her şeyi yaptı. Partinin 1969 seçimlerinden sonra önemli başka nedenler de ortaya çıkmıştı ama bölünmesi için Bayar epeyce uğraştı. Öte yandan siyasal hakların meyi amaçlayan eski Demokrat Parti üst düzeyde Bayar'ı Demirel'e karşı kışkırtmaktan bir gün geri durmadı. Eğer bu hakkı alabilselerdi, genel seçimlere girecek, Ankara'ya gelecek, ilk büyük kongrede de Adalet Partisi'nin başına oturacaklardı. Deneyimleri, bilgileriyle onlara göre elbette Demirel'den bin kat daha iyiydiler. Siyasal ya da değil, yasada kararları ve anayasayla kısıtlanmış olanların, başta Bayar'ın en büyük amacı bu haklara yeniden kavuşmaktı. İkinci sınıf adam olmayı hiçbir zaman sindirememişlerdi. Haklıydılar kuşkusuz. Fakat ülkenin içine bulunduğu koşulların ancak belirli bir noktaya değin zorlanabileceğini, Demirel'den çok Bayar gibi bir deneyim sahibi bilmesi gerekmez miydi? Ama Bayar'a ve çevresine egemen olan şu bizim su müdürü yargısından kaynaklanan küçümsemenin dürtüsüyle yola çıkılırsa suyu tutan barajın bütün beton duvarları yıkılabilirdi. Bayar yıktı da. Adalet Partisi'ni böldükten sonra Adalet Partisi'nden kopan Mehmet Turgut, Saadettin Bilgiç, Faruk Sükan gibi siyasetçilerin peşine düştü. Yeni bir parti kurdurdu. İçinde yanan ateşle eski Demokrat Parti'yi bu kez Demokratik Parti adı altına kurdurup ülkeye yeniden gücünü göstermeye yeniledi. Belki de parmağını hangi parti lehine oynatırsa o partinin bir günde iktidar olacağı gibi bir tutkunun tutsağıydı. Seçim alanlarına düştü, söylevler verdi, AP'yi yerdi, yeni DP'yi övdü. O yaşta bir insanın dirençle sokağa dökülme eylemi kamuoyunda şaşkınlıkla izlendi. Başardı. AP'nin oylarını 1973'te böldü. DP'lileri bir grup olarak meclise getirdi. Herhalde bu sonuçla bir ölçüde siyasal doyuma ulaşıyordu. Şöyle diyordu Demirel için. Bizim beklediğimiz kimi hususlar vardı. Doğrudan kişiliğimi ilgilendirir. Aynı zamanda davamızın ve masumiyetimizin meydana çıkmasını gerektirir. Bu noktalarda kendisinin tuttuğu davranış bizi doyurmadı. Berikileri, yani demokratikleri daha işten bulmaktayım. Bunun başka türlü bir yorumu yoktur. İstanbul'da çifte havuzlardaki evinde beni kabul edip konuşmaya başladığımızda Bayar'a, belki de yakından izlemediniz, dedim. Bugün Demokratik Parti, bu partinin kurucularının büyük bölümünün desteğini aldınız. Fakat bunlar arasında kimilerinin sizi de bir gün bir yerde bırakabileceğine inanabilirsiniz. Hiç ses etmedi. Bir homurtu duydum. Bayar, yüzüne karşı bu denli açıkça yapılacak eleştirilerden, hoşlanacak insanlardan değildi. Ben, 1970'e değin Demirel'in önünde kimlerin takla attığını, kimlerin önlerini ilikleyip ellerini bağlayarak yanına geldiğini, hangilerinin iki adım ötesine yürüdüklerini, hikamet içinde, parti içinde güçlerini, saklı tuttukları süreler, Demirel'in nasıl övgü yağdırdıklarını yakından, çok yakından görmüştüm. Hatta öyle bakanlara tanık olmuştum ki, öğrenci olaylarının başladığı sırada bir nedenle hem de eğitim sorunu olmayan bir nedenle makamına siyah çelenk bırakılacağını haber alınca soluksuz Demirel'in evine koşmuştu. Abi, abi diyerek, şimdi ben ne yapayım diyerek yardımına gereksinimi olduğunu söylemişti. Bunu da görmüştüm. Bu kişileri şimdi de yeni bir partinin içinde ülkeyi Demirel'in ateşinden korumak için yola çıkan fedakar ve cefakar kurtarıcı insan olarak izliyordum. Demirel'in hatalarını görüyordum, hatta eleştiriyordum. Yüzüne karşı da söylüyordum. Bir gazeteci olduğum halde bu davranışları yaparken hiçbir karşılık beklemiyordum. 10,5 yıla yakın bir süre devlete egemen oldu. Bir gün olsun Demirel'den kendim için bir tek şey istemedim. Mesleki kıskançlıklarla bana bulaşan kişilerin sarkıntılıklarına da yanıt vermedim. Demirel'le ister iktidarda ister muhalefette olsun bütün görüşmelerimizde saygılı bir uzaklık vardı aramızda. Bana yatkın gelen en önemli yanı gerçek bir liberal demokrat oluşuydu. Kızardı belki de, kırılırdı zaman zaman. Ancak yazdıklarımızdan dolayı bir gün olsun eleştiriye yönelik dokundurma yapmamıştı. Bu yanını hep severdim. Sonra Demirel, partisinde yakın işbirliği yaptığı kişilerin dışında, kendi çevresinden olmasına karşın ayrı kişilerin etkinliğine yol açacak tiplerden değildi. Herkesi dinlerdi kuşkusuz. Fakat ilk önce yönetimdeki başarısına, sonra partinin geleceğine dönük kararlarından dönmesi olanaksızdı. Beğenmezsen eleştirirdin. Beğenir de eylemini onaylarsan, bunu da eleştiri kadar iyimser bakışlarla karşılardı. Ve Bayar gibi Türk kamuoyuna kendisini liberal ve demokrasi kahramanı diye tanıtan bir kişi, şimdi darboğazın tam ortasında kişiliğini ilgilendiren bir sorunun çözümünü, ülkenin öteki önemli siyasal çıkarlarına üstün tutarak bütün köprüleri yıkıp geçecek denli tutarsızlık gösteriyordu. Ve Bayar, hep şaşıp dururum, bütün bu çizgilerine karşın 1983-84'te bile hala fikri ve eğilimi saptanması gerekli deneyimli kişi olarak kabul edilmekteydi. 12 Eylül yönetiminin 27 Mayıs'ı bayram olmaktan çıkarmasına, bayramda eline balon verilmiş bir çocuk gibi sevilen Bayar'ı zorla çıkarıldığı Çankaya Köşkü'ne onur konur olarak giyerken gördüğümde gelecek kuşaklara nasıl politik örnekler sunduğumuzu içim sızlayarak düşünmüştüm. O günlerde çok sevdiği foto Mehmet Sürenkök'ün evinde onuruna verdiği bir yemeğe çağrılıydık. Baktım Bayar'a. 12 Eylül yönetiminin kendisine verdiği değerden onur duyuyordu. Olabilirdi. Fakat daha çok askeri yönetimin sanki Bayar'ın desteğine gereksinimi varmış gibi biraz da kıvanç duyuyordu. Bayar, Demokratik Parti deneyiyle AP'yi parçalayıp böldükten sonra demokratiklerden de sıyrıldı. Anlamıştı. Sonra tuttu yeniden AP ile arasındaki kılmış köprüleri onarmaya çalıştı. 1977 seçimlerine gidecektik. 1973'te bir yandan Bayar'ın, öte yandan parti kurmayı yasal açıdan olanağı olmayan, fakat kimi güçlerin güvencesiyle İsviçre'den gelip dinsel bir parti kuran Erbakan'ın marifetiyle AP seçimleri büyük ölçüye yitirmişti. 1977'de gövdesinden zorla koparılıp götürülen oy tabanını yeniden kazanabilmek için Demirel bir Bursa gezisindeydik, Çelik Palas'ta bulunan Bayar'ın elini öptü, başına koydu. Bu tablo hiç gözümüzün önünden gitmedi. Bayar'ın içini dışa vurmayan davranışlarına karşın Demirel'in gülümsemelerinde değişik, bana göre acı bir ton vardı. İçinden neler geçiyordu, o sırada öğrenmeyi de denli isterdim. Hiçbir zaman soramadım. Dokundurarak geçtiğim zaman Demirel'in konuyu değiştirdiğine tanık oluyordum. Fakat bu barışma üzerine hiçbir şey söylememesine karşın Demirel'in içine yatan kırgınlığın hiçbir zaman giderildiğini sanmıyordum. Bence Bayar'la buluşan, elini öpen Demirel'in bu davranışı parti önderliğinin bir zorlamasından başka bir şey değildi. Olamazdı, olmamalıydı. 5. Bölünme. 1970'lerde Adalet Partisi'nin bölünmesi, bu sonuçtan sonra gelen Mart 1971 darbesi ve Adalet Partisi'nin 1973 seçimlerini büyük ölçüde yitirmesine neden olaylar 1964 Kongresi ile başladı. 1964 Büyük Kongresi'ne yüzeysel biçimiyle demokratik bir savaşın manzarası gösteren iç çekişmeler, 1965 genel seçimlerini kazanıp tek başına iktidar olan Adalet Partisi'ne duraksamaksızın sürüp gitti. Belki de yanılıyorum. Belki de olayların 1964'ten başlayarak tırmanışını yanlış değerlendirip bu sonuçları çıkarıyorum. Tersi olabilir. Yatsımıyorum. Ancak bana kalırsa Saadettin Bilgiç ve kimi arkadaşları önlerine altın bir tabak içine sunulan Adalet Partisi önderliğini 1964'te yitirmiş olmalarını hiçbir zaman içlerine sindirememişlerdi. Bilgiç, özelde parti önderliğini kazanan Demirel'in yan yana, omuz omuza çalışmayı, açık demeçlerini hep ön planda tutmuştu. Böyle olmakla birlikte önderliği yitirmeyi de sindirememişti. Demirel'e yönelen büyük oy çoğunluğu karşısında başlangıçta herhangi bir tepki göstermiyormuşum gibi davranırken, özel söyleşilerde yeni parti önderine açıktan söylediklerinin tersine eleştirisel gözlerle baktığını dokunduran konuşmalar yapmaktan da geri kalmamıştı. Daha o yıllardan başlayarak Bilgiç'in Adalet Partisi içinde Demirel'e karşı bir tutum içinde olduğunu sezen basın organları da haklı olarak bu olguyu işletmişlerdi. Bilgiç, genel başkanlığı 1964'te yitirdi. Ama 1966'da bir kez daha şansını denemek istedi. Bu kongrede de başarı sağlayamayınca, önderliği yitirdiğinden beri dilinden eksik etmediği parti içi demokrasi ve hükümetin meclis gruplarında denetlenmesi fikrine dayanan eylemleri yaratmaktan geri kalmadı. Türkiye'de parti içi demokrasinin hangi anlama geldiği hiçbir dönemde anlaşılmış değil. Parti içi demokrasi gibi önemli bir demokratik olgunluğu içeren eğilim, Türkiye'de sürekli olarak parti içi muhalefetle eş anlamlı olarak yorumlandı. Doğrusu, parti yönetimini elinde tutanların da parti içi muhalefete geçenleri yönetime başkaldırmakla eş değer saydıklarını söylemek yanlış olmaz. Ne var ki, parti içi muhalefetlerin anladığımız anlamdaki demokratik olgularla uzak, yakın hiçbir ilgisi yoktu. Geçmişteki örnekler, parti yöneticilerini bu yola itiyordu. Bir anlamda genel kanı bloklardaydı. Demirel üzerine kuşku bulutlarının daha ilk günlerden toplanmasına neden olan kimi kanıları, Bilgiç'in 1964'te Kongre Savaşı'nda ortaya sürdüğü biliniyordu. Bu kanıları yaratacak bulguları, basın piyasasını dağıtan Bilgiç olmasa bile onunla birlikte çalışanlardı. Daha 1960'tan beri parti içine birlikte çalışmalarına karşın Bilgiç, kamuoyundaki şaşkınlığın getirdiği ortamda Demirel'in adeta tepeden inip önderliğe oturduğu yargısını daha da kışkırtacak söylentilerin çıkmasına belli başlı hizmeti geçenlerden biriydi. Eski DP'lilerin AP'yi kendi öz varlıkları gibi görüp veraset yoluyla her dediklerinin bu partice kabul edilmelerine dayalı mantıklarına Bilgiç ile birlikte bir ikinci olgu daha eklenmişti. Bilgiç ve arkadaşları kahrını çok çektikleri, kurup pekiştirdikleri bu partinin bir ölçüde tartışmasız gerçek sahibi olduklarını söylemekten de çekinmezlerdi. Bunu yayarlar, fakat açıktan söylemeleri istenildiği zaman demokratik yaşamın inceliklerinden söz ederek söylentileri yatsırlardı. Demirel'in 1964'ten sonra uygulamaya çalıştığı parti içi politika ise bölmek değil birleştirmek anlayışıyla yola çıkıyor, uyum sağlamayı ön plan alıyordu. 1965 seçimlerinden sonra Demirel'in hükümet kurmaya yönelik çalışmaları sırasında Bilgiç'in hükümette başbakan yardımcılığı görevinden başka bir görevi istemediği yaygınlaşmıştı. Oysa Demirel, Adalet Partisi'nin tek başına iktidara geldiği bir dönemde kurduğu hükümetlerde başbakan yardımcılığı görevini görecek bir makam yaratmamaya özen göstermişti. Bilgiç'in başbakan yardımcılığı görevini istemesinin nedeni açıktı. Böylece Adalet Partisi'nde Demirel'den sonra ikinci adam olduğunu kamuoyuna kabul ettirmek istiyordu. Birinci adamlıktan ikinci adamlığa inerken bir bakıma Demirel'in önderliğini kabul etmiş olmuyor muydu? Fakat 1969 Büyük Kongresi yapılan hesaplar için yeni bir umuttu. Bu kongrede eski istekler, yanıp tutuşan ihtiraslar belki de istenilen amaca ulaşabilirdi. Fakat parti içindeki arkadaşları kongrede bakan olarak bulunmanın daha elverişli koşullar yaratacağını söyledikleri için Bilgiç bu kez Ulaştırma Bakanlığı'nı kabul edip hükümete girdi. 1968'ler Bilgiç'teki tırmanmanın ileri boyutları ulaştığı günleri kapsıyordu. Demirel'in hem kendisini hem de arkadaşlarını bu kongrede yönetimden tümüyle arındıracağı kaygısı ve bu seçimde yitip gideceği sanısıyla genel yönetim kurulu seçimlerinin sonucunu bile beklemeden Demirel'e sabaha karşı telefon ediyor, "Kardeşlerin seçilmemi önlemeye çalıştı," diyordu. Demirel ise "ispat etmeyen namussuzdur," yanıtını veriyordu. Kongrelerde Ali ve Şevket Demirel'in doğal olarak ağabeyleri yanında kulis yapmalarına başlayan kardeşlerden yakınma sorunu daha sonraki yıllarda partinin yaşamına değin uzanan bir işleyişe dönüşecekti. 1965'ten başlayarak Demirel bir yandan ekonomiye hız vermeye, bir yandan 1966'larda başlayan ordu müdahalesi söylentilerle çarpışarak tek parti hükümeti olmasına karşın adeta bir koalisyondu. Türkiye'deki koalisyon hükümetlerinin doğasındaki bütün öğeler Demirel'in tek parti hükümetinde vardı. Bir kararnamenin çıkması için Bilgiç kanadının onayı aranıyordu. Kimi yerde bu onay alınamazsa genel müdür, vali atanması gecikiyor, koalisyonun öteki kanadına yapılan işleme inandırmak gerekiyordu. Parti içi muhalefetin Türkiye'deki sosyal patlamaların getirdiği olaylara bakış açısından da bir başkalık vardı.